Birinci kaset, ikinci yüz. Bay Kressler ayağa kalktı. Duygulanmış görünüyordu. Eli elimi aradı, sıktı. Ona adımı söylemek zorunda kaldım. Yüzünde beni kucaklamak isteği gördüm. Şimdi konuşabiliriz diye sürdürdüm. Ama siz çıkıyor muydunuz? Hayır, aslında çıkmıyordum. Evde bile olsam hep böyle giyinirim. Şimdi hemen konuşabiliriz. Çok iyi olur. Ne kadar isterseniz. Size her şeyi anlatacağım. İstediğiniz her şeyi söyleyeceğim. Ben ölmeden önce bu fikir sizin olacak. Kaynaşma ve iletişim. Bunu düşünmemiştim. Hiç kimsem yoktu. Onca kulak var ama beyin çok az. Hele burada. Belki Almanya'da. Ama oraya dönemem. Acınacak bir durum. Şuraya bakın. Bana boş odayı, tavan kirişlerini, baştan sağma şeritlerle yapıştırılmış kırık pencere camlarını gösterdi. Size öykümü anlatmamı ister miydiniz? Ama benim öyküm şimdi başlıyor. Yaşamımın birinci bölümü, sonuncu bölümü olacak. Mezar yazıtımda bu öykünün başlığı. Adım Alman adı. Babam buraya göç eden bir Bavyeralıydı. Annem İtalyan. Hala sağ. Hiçbir şey anlamıyor. Bütün anneler gibi. Bir makine dükkanında memur ya da yazıcılık gibi bir işim vardı. Babam çağdaş bir adamdı, iş adamı. Biraz Bismarck serpintisi olan. Bunun dışında aptaldı. Son yıllarda merak sardı. Goethe ile Çenti şarabı yüzünden daha da kötü oldu. Ben yazıyor, kopya ediyor, özetliyordum. Ama içimde hep yaşam düşüncesi vardı. Her zamanki şeyler. Ezbere bilirsiniz. Bu nedir? Niçin? Nereye gidiyoruz? Yaşamaya değer mi? Vb. Akşamları dışarı çıkacak yerde bütün kitapları okuyor, hiçbir insanın yanıtlayamayacağı şeyi soruyordum onlara. Yaşamı seviyordum. Olabilecek en yüce, en güzel yaşamı. Ama onu çevremde görmüyordum. Başkalarına göre hali vakti iyi olanlarda bile. Filozofların idealleri de tatmin etmiyordu beni. Onları birbiri ardı sıra uygulamaya çalıştım. Boşa çıkmış bir umut yarışıydı bu. Gene de fizik ötesi ya da ussal bir dayanak olmaksızın nasıl yaşayacağımı bilmiyordum. Onun bunun sadakasıyla beslenen, tasmayla sokağa çıkan, her köşeye işeyen köpeklerden daha aşağılık duyumsuyordum kendimi. İşimi bıraktım, bu yüzden ailemden ayrılmak zorunda kaldım. Tek başıma, yaya, bütün dünyayı dolaştım, beş parasız. İnsanlardan beni barındırmalarını isteyerek ya da ne konuda olursa olsun dersler vererek. İki kez tutuklandım ama birkaç gün sonra salıverildim. Almanya'ya dek ulaştım. Hiç görmediğim ülkeme özlem duyuyordum. Her gün biraz yürüyordum. İyi bir yer bulunca duruyor, çayırlıktaki otların üzerine, küçük, dingin taşların üstüne yüzü koyun uzanıyordum. Akşam oluyordu, yıldızlar beliriyordu, düşünüyordum, uyuyordum, az yiyordum, pınarlardan su içiyordum, ağzımı su birikintilerine, çukurlara gömerek gelişi güzel yerlerde uyuyordum. Kulübelerde ya da yoksul evlerinde kalıyordum. Düşünüyordum, durmadan düşünüyordum, uyurken bile düşünüyordum. Bu soruların yanıtlarını biliyordum ya da kestirebiliyordum. Gene de ışık bir başkasından geldi bana, bir papazdan. Bir gün köy kilisesinin önünde rastladığım yaşlı bir papazdı bu. Başı öne eğik, çimenlikte bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Beni öylesine yorgun, öylesine hüzünlü görünce selam verdi, bir şey içmek ister miyim diye sordu. Konuşmaya başladık. Meslektaşlarından daha zeki göründü bana. Kuşkularımdan, araştırmalarımdan, kaygılarımdan söz ettim. Yaşamın anlamının ölümde, yalnızca ölümde olduğunu anlamıyor musunuz? Ancak her kim ölmek isterse, her kim bu yaşamda şu andan başlayarak çoktan ölmüş olursa, yaşamdan haz duyar, onun tadını çıkarır, onu tanır. Belki de bu sözcükler onun için çileci, özel bir yerin, derin bir anlamın yan kıyısıydı. Belki de papaz okulunda kutsal, paradoksal yanları için bir kilise defterinden seçtiği sözleri alıntılıyordu. Bilmiyorum, benim için önemli olan buluştu. Yeni varoluşun bulunmasıydı, aydınlanmaydı, ilkeydi. Aynı gece papazın karnımı doyurmak ve barındırmak için beni çağırdığı evinde, bunların bütün anlamlarını zihnimde evirip çevirdim, düşüncelerimin ışığıyla aydınlattım onları. İte dürte içindekileri dışarı çıkardım. Daha çoğunu da yaptım. Bugün bu gerçekliklerle öylesine içli dışlıyım ki artık onları ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi anımsıyorsam size bilgi vermek içindir. Ama o zaman yaşamın gizinin ölümde olabileceğini uzun süre düşünmüştüm. Ama olumsuz, fiziksel, aynı zamanda alabildiğine tehlikeli bir biçimde aşkın ve inanççı bir anlamda Öyle ki zihnim ne pahasına olursa olsun durmak bilmiyordu. Bir kurşun sıkımı, bum. Sonra ışık, büyük, sonsuz, kesin ışık. Kim bilir, belki de pek iyi olmazsa, Prens Hamlet ne derlerse desinler bir budala değildi. Ama burada köy papazının sözlerinde daha çoğu vardı. Beynin, dolaşım dizgesinin bir anda paramparça olmasının ötesinde, olasılıklara umut bağlayarak kendini denize atmak değil, ölümün yaşamın içinde oluşu, yaşamın içindeki ölümün şimdi, o anda, hemen gerçekleştirilmesi. Anlamıyor musunuz? Bay Kressler bir an sustu. Aydınlanmış göz yuvalarının derinliklerinden baktı bana. O an ne yanıt vereceğimi bilemedim. O kısa sessizlik duraklamasında kapının sertçe açıldığı işitildi. Kısa boylu, yüzü mosmor, gömlekli bir adam belirdi. Alabildiğine kaba bir adam. Kaçınılmaz bir biçimde aksi bir ayakkabıcıyı çağrıştırdı bana. İkimize de ters ters baktı. Kressler onu görür görmez ayağa kalktı. Ona doğru koşup kapıyı ardından kapatarak dışarı çıktı. Hemen ardından bağırışlar, masanın üstüne inen yumruklar, savrulan sandalyeler. Tek sözcük bile anlamadım. Bayağı bir öfke uğultusu sıkıntılı bir biçimde evi dolduruyordu. 3-4 dakikalık bir sessizliğin ardından Kressler kapıyı açıp kendini sandığın üstüne attı. Yüzü biraz daha sararmış, alnında uzun bir tırmık izi, sol kaşının tam üstünden damlayan koyu, yoğun, iri kan damlaları. Tuhaf adam mendilini çıkardı, eliyle küçük yaranın üstüne koydu, bastırdı, özür dilercesine mırıldandı. Ne olursa olsun beni göndermek istiyorlar. Çok beklemeyecekler. Ben olmasaydım ağlayacağının ayrımına vardım. Birden ortaya çıkan bu gizemli durum beni sarsmıştı. Gitmeye davrandım. Bunun ayrımına varınca Kressler de kalktı, bana elini uzattı. O anda merakımı düşünmüyordum. Bu yüzden ona başka bir şey sormadan 2-3 sözcükle veda ettim, çıktım. Evden çıkıp kendimi sokakta bulunca bir düşten uyanmışım gibi çevreme bakındım. Akşam yaklaşıyordu. Her şey gün batımının hemen ardından görülen, ona içinden aydınlatılıyormuş görünümünü veren o tinsel, kararsız bekleyiş içindeydi. Dükkanlar ışıklardan ötürü sarı beyaz görünüyorlardı. Henüz tümüyle kararmamış olan sokakta insanların gölgeleri hızlı ama sessizce koşuşuyorlardı. O, yinelenen bütün çabaların sonsuzca yararsızlığı duygusu, güneşin her ölüşünde akşamın laneti gibi suskun arabacıların, sıvışır gibi yürüyen kızların ruhlarına da işliyordu belki. Ağır ağır, düşünceli düşünceli, nerede duracağımı bilmeksizin dosdoğru yürüyordum. Onun yüz çizgilerini, sözcüklerini çok zaman önce görüp işitmişim gibi anımsamaya çalışarak. Ama her şey dikkatimi çekiyordu. Bir kadının bakışı, bir oğlanın küfrü, bir tiyatronun ışıklı harfleri. Her çan vuruşu ürpertiyordu beni. Anılarla geçmişe özlemler zihnimin bulanık karanlığında yarışırcasına ama yorgun gidip geliyorlardı. Birden yanı başımda bir ses. Buradan buradan daha yalnız oluruz. Döndüm, Kressler'di. Kressler onu evde bulduğumdaki gibi giyinmiş, hiçbir şey olmamış gibi bana bakan Kressler. Kolumu tuttu, onunla birlikte gittim. Benim hemen arkamdan evden çıkmış, beni izlemişti. Irmağa doğru yürüdük. Ufukta beyaza yakın düz bir çizgi vardı. Dingin akıntı boyunca iki sıra sarı alev titreşiyordu. Kressler yeniden konuşmaya başladı. Sanırım daha o zaman anladınız. Ben her şeyi hemen anladım, daha ilk gece. Dikkat edin, papazın sözcükleri benim evrensel olduğuna inandığım bir yasanın özel bir durumundan başka bir şeyi dile getirmiyor. Yalnızca yaşamın gizi ölümde değil, ışığın gizi de karanlıkta, iyinin gizi kötülükte, doğrunun gizi yanlışlıkta, evetin gizi hayırdadır. Bu yüzden yaşamak isteyen her Faust, yaşamı tıpkı bir sevgiliyi kucaklar gibi onun her şeyini duyumsamak, her yanını kucaklamak, her şeyin tadına varmak isteyen her tutkulu ölmeye hazırlanmalı, kendini ölümün içine koymalıdır. Bir an yoğun bir biçimde yaşamayı başarabilirsek, yaşam ağır bir ölümdür. Her kösnü, bu uzun can çekişin onca sıçrayışından, ölüm hırıltısından biridir yalnızca. O günden başlayarak yaşamı yatsımaya, Kendimi bir ölü cana dönüştürmeye, hızla ölmeye karar verdim. Ama bir anda değil, dışsal, somut araçlarla değil. Gömülmeye gerek olmaksızın bir ceset olmak. Öyle bir biçimde cana kıymalı ki ölüm doğal, istemsizce olsun. İşte benim buluşum. Kendini istemle öldürmek, ruhun kendisiyle, silahla, ellerle ya da zehirle değil. Ölmek isteme düşüncesinin zoruyla ölmek. Benim yaptığım da bu. Benden öğrenmek istediğiniz de bu işte. Memnun musunuz? Şaşkınlıkla baktım ona çünkü son sözcükleri neredeyse aşağı sayan bir öfke tınısıyla söylemişti. Ama hemen ardından yeniden söze başladı. Aldırmayın, ölüm henüz tamamlanmadı. Gerçek şu ki intihar bugün gerçekleştirildiği, her zaman gerçekleştirilmiş olduğu biçimiyle tiksindiriyor beni. Bıçaklara bulaşan o kanlar, zehirin yol açtığı o kasılmalar, düşmelerin yol açtığı o paramparçalık, o tabanca darbeleri, bana hep aşağılık, çirkin, kasap işi, soysuz bir şey gibi görünmüştür. Bir başyapıt olan bedenimizi niçin o yabanıl kesikler ve yaralarla zedelemeli, ruhun soyluluğunu niçin o iğrenç kırımlarla boğmalı? Ruh her şey olabilir, ruh her şeydir. İstemdir, dünyanın efendisidir. Ölmek istemek yeter ama ciddi olarak, güçlü bir biçimde, sürekli olarak istemek, o zaman ölüm yavaş yavaş içimize yerleşir. Her yanımıza işler. Öyle ki tek bir soluk öteye savurabilir bizi. İstemek bu durumda istememektir. Yaşamak için hiç durmadan isteriz. Ölmek içinse hep daha az istemek, yalnızca istememek gerekir. Yaşamın tümü çabalardan oluşur. Artık hiçbir şey için, hiçbir biçimde çaba harcamazsak, yaşam boşalır, kendiliğinden söner. Böylece her şeyi kabul etmekle her şeyi reddetmek denkleşir. Birbiriyle kaynaşır, tek bir şey olur. İstemek zordur ama hiç istememek çok daha zordur. Daha bu aşamaya varmadım. Her gün, her saat öldürüyorum kendimi. Ama sık sık, en beklemediğim bir zamanda direnişin şeytanca içgüdüsü, isteğin çılgın dürtüsü her zaman su yüzüne çıkıp geriye, canlıların arasına, her şeyin arasına itiyor beni. Ama daha şimdiden ölüme daha yakınım. Bu yüzden de mutluluğa, yaşamda yaşamın hiçbir zaman veremeyeceği şeyleri arayanlardan çok daha yakınım. Ölür ölmez yaşam, en sevgili oğulcuğu gibi bağrına basacak beni. Güneşin aydınlatıp renklendirdiği hiçbir şey esirgenmeyecek benden. Bugün bile bu sevinçlerin tadını duyumsuyorum. Başkaları için hiçbir şey değilim. Yemiyorum, okumuyorum, eğlenmiyorum, sevmiyorum, oynamıyorum, kazanmıyorum. Daha şimdiden yarı ölüyüm. Ancak soluk alıyor, deviniyorum. Ama bugünleri Londra'nın bütün güzel kadınlarına, Amerika'nın bütün çelik kasalarına değişmem. Başkaları için gökyüzü olan şey benim için yalnızca bir pencere. Tüm yeryüzü okyanuslarıyla birlikte bir kuleye tırmanan en üst basamak yalnızca. Başka bir şey değil. Gecenin sessizliğinde kulağıma erişen müzikler Chopin'inkinden daha kösnülce acılı, Bach'ın müziğinden daha gizemci bir biçimde ağırbaşlı. Hiçbir kadın zihnimde beni seven İncil'in iyi tanrısı gibi her gün yeni baştan yarattığım kadından daha kusursuz olamaz. Sizin, benim tanıdığımız derin manyakların tüm dizgeleriyle kavramları uzam zamanının saatlerinin demir parmaklıklarının dışında gerçekliklere doğrudan doğruya sahip olmanın karşısında kağıttan çemberler, ipsiz uçurtmalardan başka bir şey değildir. Kresler birden sustu. Daha önce tehditkar adam kapının boşluğunda belirdiği zaman yaptığı gibi. Bakışlarımdan kaçmaya çalışarak çevresine bakındı. Benimle konuştuğuna pişman olmuş, neredeyse bundan utanç duyuyormuş gibi geldi bana. Bana adresinizi verin diye sürdürdü sözünü. Vakit yaklaştığında size haber veririm. Bir daha beni görmeye gelmeyin. Ona kartımı verdim, soğuk bir biçimde ayrıldık. Onun o geceki yüzü gibi hüzünlü bir yüz görmedim hiç. 4 ay ondan hiçbir haber almadım. Birkaç hafta önce bir kadın onun adına beni görmeye geldi. Ne var diye sordum. Hasta mı? Ölüyor mu? Öyle görünüyor. Sutufa sokağına koştum. Bu kez gerçek bir yatakta, çarşafların arasında buldum onu. Yaşlı bir kadın yanında oturmuş ona bakıyordu. Daha da zayıflamıştı. Ama yüzünün koyu kırmızılığı, sonun solgunluğuyla örtülmemişti henüz. Yatağa yaklaştım, haklıymışım diye fısıldadı alçak sesle. Buluş gerçekleşti. İstem yengi kazandı. Daha şimdiden öldüm ben. Birkaç saat ya da birkaç gün içinde yaşamın en son görünümü de sona erecek. Beni kimse öldürmedi. Ben kendim. Ellerimi kullanmaksızın. Ne mutluluk. Hiçbir insan dili söyleyemez. Ben öldüm. Kendimi kendim öldürdüm. İstemek yeter. Herkes taklit edebilir beni. Gizimi biliyorsunuz. Gerçek yol bu. Biricik yol. Kristal konuşurken kadın tedirgindi. Benim oradaki varlığımdan ötürü çok acı çektiği görülüyordu. En sonunda dayanamadı. Defol buradan diye bağırdı bana. Defol buradan katil. Sanırım beni kıskandı ya da sevgili oğlunu çıldırtıp öldüren kişilerden biri sanıyordu beni. Kressler ona karşı çıkma sıkıntısına katlanmadı. Artık hiçbir şeyi bilmek istemiyormuş gibi gözlerini yarı yumdu. Onunla tartışmayı ya da onu ikna etmeyi düşünmüyordum. Altüst olmuş bir yürekle dışarı çıktım. İki gün sonra Kressler sözcüğün insansal ve bilimsel anlamında öldü. İkinci sınıf cenaze arabasının arkasında annesinin arabası bir vicdan ezikliği gibi perdeleri örtük, ağır ağır, yalpalaya yalpalaya gidiyordu. Beyefendinin son ziyareti. Herkesin hasta beyefendi diye ad taktığı kişinin gerçek adını hiç kimse bilmiyordu. Beklenmedik bir biçimde ortadan kayboluşunun ardından, o unutulmaz gülümseyişlerinin anısından, bir de Sebastiano del Piombo'nun yaptığı, onu bir kürkün gevşek gölgesi içinde, bir eli eldivenli, uykuda birinin eli gibi pörsük, sarkar biçimde gösteren bir portreden başka bir şey kalmadı geriye. Onu en çok sevenlerden biri, ben de bu çok az sayıda insanların arasındaydım, az rastlanır, soluk sarı, saydam tenini, adımlarının neredeyse bir kadının adımları gibi hafifliğini, gözlerinin her zamanki ürkekliğini de anımsıyordu. Konuşmayı çok seviyordu ama hiç kimse söylemek istediklerinin tümünü anlamıyordu. Birkaç kişiyi de biliyorum ki söyledikleri çok korkunç olduğu için onu anlamak istemiyorlardı. Gerçekten de şaşkınlık tohumları eken biriydi o. Varlığı en yalın şeylere bile fantastik bir renk veriyordu. Eli herhangi bir nesneye dokunduğunda o nesne düşler dünyasının bir parçası oluyordu sanki. Gözleri var olan şeyleri değil, yanındakilerin görmedikleri, bilinmeyen uzak şeyleri yansıtıyordu. Kimse ona hastalığının ne olduğunu sormamıştı hiç. Hastalığını aldırmıyormuş gibi görünüyordu çünkü. Gece gündüz hiç durmadan yürüyerek yaşıyordu. Hiç kimse evinin nerede olduğunu bilmiyordu. Hiç kimse babasını ya da kardeşlerini tanımamıştı. Günün birinde kente çıka gelmiş, birkaç yıl sonra bir gün ortadan yitip gitmişti. Gidişinden bir gün önce gün yavaş yavaş ağarmaya başlarken odama beni uyandırmaya geldi. Eldivenin yumuşak okşayışını alnımda duydum. Onu karşımda buldum. Kürküne sarınmış, sonsuza dek bir gülümseyişin anısını saklayan, her zamankinden daha ürkek gözleriyle. Göz kapaklarının kızarıklığından bütün gece uyanık kaldığının, tan sökümünü büyük bir kaygıyla beklediğinin ayrımına vardım. Çünkü elleri titriyordu. Tüm bedeni ateşten sarsılıyormuş gibiydi. "Neniz var?" diye sordum ona. "Hastalığınız her zamankinden daha mı çok acı veriyor size?" "Hastalığım mı?" diye yanıtladı. "Hastalığıma? Demek siz de herkes gibi bir hastalığım olduğuna inanıyorsunuz. Benim olan bir hastalığın var olduğunu mu söylüyorsunuz? Niçin benim kendimin bir hastalık olduğumu söylemiyorsunuz? Benim olan hiçbir şey yok, anlıyor musunuz? Bana ait olan hiçbir şey yok. Ben birisininim. Ait olduğum biri var." Onun tuhaf konuşmalarına alışkındım, bu yüzden yanıt vermedim. Ona bakmayı sürdürdüm. Bakışım çok tatlı olmalıydı çünkü yatağıma biraz daha yaklaştı. Bir kez daha yumuşak eldiveniyle alnıma dokundu. "Hiç ateşiniz yok," diye sürdürdü. "Sapasağlamsınız. Kanınız dingince damarlarınıza yürüyor. Öyleyse belki de sizi şaşırtacak bir şey söyleyebilirim. Kim olduğumu anlatabilirim. Beni dikkatle dinleyin lütfen. Çünkü belki de aynı şeyleri iki kez söylemeyeceğim. Oysa onları en azından bir kez söylemeliyim size." Bunu yüksek sesle söyler söylemez yatağımın yanındaki mor koltuğa bıraktı kendini. Daha yüksek bir sesle sürdürdü konuşmasını. "Ben gerçek bir insan değilim. Bir insan değilim ben. Kemiklerden, kaslardan yapılmış insanlarca üretilen bir insan değilim. Arkadaşlarınız gibi doğmadım. Kimse beni beşikte sallamadı, büyümemi izlemedi. Ne yeni yetmeliğin tedirginliklerini, ne kan bağını bildim. Ben, bana ne denli bana inanmayacak olsanız da bunu söylemek istiyorum. Ben bir düşün görüntüsüyüm. William Shakespeare'in imgesi, sözel bakımdan da trajik bakımdan da tas tamam bana uyuyor. Sizin düşlerinizin yapıldığı kumaştan yapılmışım ben. Varım, çünkü beni düşleyen biri var. Uyuyan, uykusunda düş gören, benim devindiğimi, yaşadığımı gören, şu anda benim bütün bunları söylediğimi düşünde gören biri. Bu birisi beni düşlemeye başladığı zaman var olmaya başladım. O uyandığı zaman artık varlığım sona erecek. Onun düşlerinden biri, onun yarattığı bir şey, onun uzun gece fantezilerinin bir konuğuyum. Bu birisinin düşü öyle kalıcı, öyle yoğun ki uyanık olan insanlara da görünür oldum. Ama uyanıklığın dünyası, somut gerçekliklerin dünyası benim dünyam değil. Varoluşunuzun kabaca dayanışması arasında kendimi öylesine rahatsız duyumsuyorum ki. Benim yaşamım uykuya dalmış yaratıcımın ruhunda yavaş yavaş akan bir yaşam. Gizemlerle, simgelerle konuştuğumu sanmayın. Size söylediğim gerçektir. Yalın, korkunç gerçeğin tümü. Bu yüzden göz bebeklerinizi şaşkınlıkla açmaktan vazgeçin. O acıma dolu ürkekliğinizle bakmayın bana artık. Beni asıl tedirgin eden bir düşün oyuncusu olmak değil. Kendilerinin, insanların yaşamının bir düşün gölgesi olduklarını söyleyen ozanlar olmuştur. Gerçeğin baştan başa bir sanrı olduğunu öne süren filozoflar vardır. Oysa benim yakamı bırakmayan başka bir düşünce. Beni düşleyen kişi kimdir? O birisi, tanımadığım, malı olduğum, beni yorgun zihninin karanlıklarından bir anda çıkaran, uyandığında birden bir esintiyle sönen bir mum gibi beni bir anda söndürecek olan o bilinmeyen varlık kimdir? Kaç gece uyuyan efendimi, benim gel geç yaşamımın akışıyla uğraşan yaratıcımı düşündüm. Kuşkusuz büyük ve güçlü olmalıydı. Onun için bizim yıllarımızın dakikalar gibi olduğu, bir insanın tüm yaşamını bir saat içinde, bütün bir insanlık tarihini bir gece içinde yaşayabilen bir varlık. Düşleri, imgeleri, gerçek nesneler gibi görünecek biçimde dışarıya yansıtabilecek denli güçlü, canlı, derin olmalı. Belki de dünya tümüyle onun gibi varlıkların düşlerinin kesişmesinin sonsuza dek değişken ürününden başka bir şey değildir. Ama gereğinden çok genellemek istemiyorum. Fizik ötesini düşüncesizlere bırakalım. Kocaman bir düşçünün imgelemsel varlığı olmanın korkunç güvencesi yetiyor bana. Kim bu varlık öyleyse? Çok uzun zamandır kendimin hangi maddeden yapıldığını anlamadığımdan beri beni tedirgin eden bir soru bu. Bu sorunun benim için önemini anlıyorsunuz değil mi? Bütün yazgım bu soruya verebileceğim yanıta bağlıydı. Düşlerin kişileri oldukça geniş bir özgürlüğe sahiptirler. Bu yüzden yaşamımı bütünüyle kökenim değil, büyük ölçüde özgür istemim belirliyordu. Bununla birlikte yaşamıma bir üslup seçebilmem için beni düşleyenin kim olduğunu bilmem gerekiyordu. İlk zamanlarda en küçük bir şeyin bile onu incitmeye, ürkütmeye, böylece uyandırmaya yeteceği düşüncesi korkutuyordu beni. Bir süre onun bir çeşit İncil'deki gibi baba olduğunu tasarladım. Bu yüzden dünyanın en erdemli, en kutsal yaşamını sürdürmeye çabaladım.